Ayrım 13.
Varyasyonlar ve türler arasındaki aşılmaz sınırlar. Varyasyon genetik biliminde kullanılan bir terimdir ve çeşitlenme demektedir. Bu genetik olay bir canlı türünün içindeki bireylerin ya da grupların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler. Ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu kısadır. Evrimciler ise bir türün içindeki varyasyonları teoriye delil olarak göstermeye çalışırlar. Oysa varyasyon evrime delil oluşturmaz. Çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilginin farklı eşleşmelerinin ortaya çıkmasından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz. Varyasyon her zaman genetik bilginin sınırları içinde olur. Genetik biliminde söz konusu sınıra gen havuzu denir. Bir canlı türünün gen havuzunda bulunan bütün özellikler varyasyon sayesinde çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin varyasyon sonucunda bir sürüngen türünün içinde diğerine göre biraz daha uzun kuyruklu ya da biraz daha kısa ayaklı cinsler ortaya çıkabilir. Çünkü kısa ayak bilgisi de uzun ayak bilgisi de sürüngenlerin gen havuzunda vardır. Ama varyasyon sürüngenlere kanat takıp, tüy ekleyip, metabolizmalarını değiştirip onları kuşa dönüştüremez. Çünkü bu tür bir dönüşüm canlının genetik bilgisinde bir artış olmasını gerektirir. Fakat varyasyonlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Darwin teorisini ortaya attığında bu gerçeğin farkında değildi. Varyasyonların bir sınırı olmadığını sanıyordu. 1844'te yazdığı bir yazısında, "Çoğu yazar doğadaki varyasyonun bir sınırı olduğunu kabul ediyor ama ben bu düşüncenin dayandığı tek bir somut neden bile göremiyorum." demişti. Türlerin Kökeni adlı kitabında da çeşitli varyasyon örneklerini teorisinin en büyük delili gibi göstermişti. Örneğin Darwin'e göre daha bol süt veren inek cinsleri yetiştirmek için farklı inek varyasyonlarını çiftleştiren hayvan yetiştiricileri sonunda inekleri başka bir canlı türüne dönüştüreceklerdi. Darwin'in bu sınırsız değişim fikrini en iyi ifade eden ise Türlerin Kökeni adlı kitabında yazdığı şu cümleydi. Bir ayı cinsinin doğal seleksiyon yoluyla giderek daha fazla suda yaşamaya uygun özellikler elde etmesinde, giderek daha büyük ağızlara sahip olmasında ve sonunda bu canlının dev bir balinaya dönüşmesinde hiçbir zorluk göremiyorum. Darwin'in bu denli iddialı örnekler vermesinin nedeni, içinde yaşadığı yüzyılın ilkel bilim anlayışıydı. 20. yüzyıl bilimi ise, canlılar üzerinde yapılan benzeri deneyler sonucunda genetik değişmezlik, genetik homoestatis denilen bir ilkeyi ortaya çıkardı. Bu ilke, bir canlı türünü değiştirmek için yapılan tüm eşleştirme, farklı varyasyon oluşturma, çabalarının sonuçsuz kaldığını, canlı türleri arasında aşılmaz duvarlar olduğunu ortaya koyuyordu. Yani farklı inek varyasyonlarını çiftleştiren hayvan yetiştiricilerinin sonunda inekleri Darwin'in iddia ettiği gibi başka bir türe dönüştürmeleri kesinlikle mümkün değildi. Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyan Norman Macbeth bu konuda şöyle yazar. Sorun canlıların gerçekten de sınırsız bir biçimde varyasyon gösterip göstermedikleridir. Türler her zaman için sabittirler. Yetiştiricilerin yetiştirdikleri değişik bitki ve hayvan cinslerinin belirli bir noktadan ileri gitmediğini, hatta hep orijinal formlarına geri döndüğünü biliriz. Asırlar süren yetiştirme çabalarına rağmen hiçbir zaman siyah bir lale ya da mavi bir gül elde etmek mümkün olmamıştır. Hayvan yetiştiriciliği konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından biri sayılan Luther Burbank, bu gerçeği bir canlıda oluşabilecek muhtemel gelişmenin bir sınırı vardır ve bu kanun bütün yaşayan canlıları belirlenmiş bazı sınırlar içinde sabit tutar diyerek ifade etmektedir. Danimarkalı bilim adamı W.L. Johnson ise bu konuda şöyle der. Darwin'in bütün vurgusunu üzerine dayandırdığı varyasyonlar gerçekte belirli bir noktanın ilerisine götürülemezler ve bu nedenle varyasyonlar sürekli değişimin, evrimin nedenini oluşturmazlar. antibiyotik direnci ve DDT bağışıklığı evrime kanıt değildir. Evrimciler bazı bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç göstermelerini ve bazı böceklerin DDT'ye karşı bağışıklık kazanmalarını evrime delil gösterirler. Bu direnç ve bağışıklık mekanizmalarının söz konusu kimyasal maddelere maruz kalan canlılarda mutasyonlar sonucunda meydana geldiğini iddia ederler. Oysa gerek bakterilerdeki, gerekse böceklerdeki bu özellikler söz konusu canlıların antibiyotiklere ya da DDT'ye karşı mutasyon sonucunda sonradan geliştirdikleri özellikler değildir. Çünkü bu canlılar söz konusu özelliklere antibiyotik ya da DDT'ye maruz kalmadan önce de sahiptirler. Scientist Amerikan dergisi evrimci bir yayın olmasına karşın Mart 1998 sayısında bu konuda şöyle bir itirafa yer vermektedir. Çok sayıda bakteri daha ticari antibiyotikler kullanılmaya başlanmadan önce de direnç genlerine sahipti. Bilim adamları bu genlerin neden evrimleştiklerini ve varlıklarını sürdürdüklerini kesinlikle bilmiyorlar. Görüldüğü gibi direnç sağlayan genetik bilginin antibiyotiklerden önce var olması evrimciler tarafından açıklanamayan ve teorinin iddiasını geçersiz kılan bir gerçektir. Dirençli bakterilerin antibiyotiklerin keşfinden yıllarca önce mevcut olduğu ciddi bir bilimsel yayın olan Medical Tribune dergisinin 29 Aralık 1988 sayısında da ilginç bir olay aktarılarak belirtilmektedir. 1986'da yapılan bir araştırmada 1845 yılında bir kutup keşfi sırasında hastalanarak hayatını kaybeden denizcilerin buzda korunmuş cesetleri bulunmuştur. Bu cesetlerin üzerinde 19. yüzyılda yaygın olan bazı bakteri çeşitleri tespit edilmiş ve bunlar test edildiğinde 20. yüzyılda üretilmiş pek çok modern antibiyotiğe karşı direnç özellikleri taşıdıkları hayretle saptanmıştır. Bu tür direnç özelliklerinin penisilinin icadından önce de birçok bakteri türünde mevcut olduğu tıp dünyasında bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bakterilerdeki direnç özelliğinin evrimsel bir gelişme gibi öne sürülmesi kesinlikle aldatıcı bir iddiadır. Peki günlük dilde bakterilerin bağışıklık kazanması denen süreç gerçekte nasıl oluşur? Bakterilerdeki antibiyotik direnci. Bakterilerin kendi türleri içinde sayısız varyasyonları, çeşitleri vardır. Bu varyasyonların bir kısmı ise yukarıda belirttiğimiz gibi bazı ilaçlara karşı direnç sağlayacak genetik bilgiye sahiptir. Bakteriler belli bir ilacın etkisine maruz kaldıklarında ilaca dayanıksız varyasyonlar yok olur. Dirençliler ise hayatta kalır ve daha fazla çoğalma imkanına kavuşurlar. Belli bir zaman sonra tamamen yok olan dirençsiz bakterilerin yerini hızla çoğalan bu dirençli bakteriler doldurur. Bir süre sonra aynı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyotiğe dirençli olan bireylerden oluşmuş bir koloni haline gelir ve artık aynı antibiyotik o bakteri türüne karşı etkisiz olur. Ancak bakteri yine aynı bakteri, tür yine aynı türdür. Dikkat edilirse burada evrimcilerin iddia ettiğinin aksine dirençsiz olan bakterilerin antibiyotiğe maruz kaldıklarında mutasyon geçirip dirençli bakterilere dönüşmeleri, böylece yeni bir genetik bilgi edinmeleri gibi evrimsel bir süreç yoktur. Yalnızca aynı bakteri türünün zaten baştan beri bir arada var olan dirençli ve dirençsiz çeşitleri arasında bir elenme gerçekleşmektedir. Bu ise yeni bir bakteri türünün ortaya çıkması, yani evrim değildir. Aksine var olan varyasyonlardan biri yok olmakta, yani evrimin tam tersi bir gelişme yaşanmaktadır. Böceklerdeki DDT bağışıklığı. Evrimcilerin evrimin delili olarak göstererek çarpıtmaya çalıştıkları bir diğer olay, yazının başında da belirttiğimiz böceklerdeki DDT bağışıklığıdır. Bu olayda bakterilerin antibiyotik direnciyle aynı mantıkta gelişir. Ortada DDT'ye karşı sonradan kazanılmış bir bağışıklık yoktur. Böceklerin bazıları zaten her zaman DDT bağışıklığına sahiptir. DDT icat edildikten sonra bu kimyasal maddeye maruz kalan böceklerden bağışıklık mekanizması olmayanların nesilleri tükenmiştir. Başta az sayıda olan bağışıklık sahibi bireyler ise zamanla çoğalmışlardır. Bunun sonucunda aynı böcek türü tamamen bağışıklık sahibi olan bireylerden oluşmuş bir topluluk haline gelmiştir. Doğal olarak bütün popülasyon bağışıklık sahibi bireylerden oluşunca DDT artık o böcek türüne etki etmemeye başlamıştır. Halk arasında bu olay böceklerin DDT'ye bağışıklık kazanması şeklinde yorumlanmaktadır. Evrimci biyolog Francisco Ayala, böcek zehirlerinin en kapsamlı türlerine karşı gösterilen bağışıklık, bu insan yapımı maddelerin böceklere uygulandığında o böcek türünün çeşitli genetik varyasyonlarında açıkça vardı diyerek bu gerçeği kabul eder. Halkın büyük çoğunluğunun mikrobiyoloji alanında bilgi edinme ve araştırma imkanına sahip olmadığını bilen evrimciler de bu direnç ve bağışıklık konularında açık bir aldatmacaya başvurmaktadırlar. Özellikle de bu konuyu medyada sık sık gündeme getirerek evrimin çok büyük bir kanıtı gibi sunmaktadırlar. Oysa ne bakterilerdeki antibiyotik direncinin ne de böceklerdeki DDT bağışıklığının evrime hiçbir delil sağlamadığı çok açıktır. Ancak her iki konuda evrimcilerin teorilerini haklı çıkarmak uğruna ne tür çarpıtma ve göz boyamalara başvurduklarını göstermek açısından iyi birer örnektir. Körelmiş organlar safsatası. Evrim literatüründe uzunca bir süre yer alan ama geçersizliği anlaşıldıktan sonra sessiz sedasız bir kenara bırakılan iddialardan biri körelmiş organlar kavramıdır. Ancak bir kısım yerli evrimciler körelmiş organları hala evrimin büyük bir delili sanmakta ve öyle göstermeye çalışmaktadırlar. Körelmiş organlar iddiası bundan bir asır kadar önce ortaya atılmıştı. İddiaya göre canlıların bedenlerinde atalarından kendilerine miras kalmış, ancak kullanılmadıkları için zamanla körelmiş işlevsiz organlar yer alıyordu. Bu kesinlikle bilimsel bir iddia değildi. Çünkü bilgi eksikliğine dayanıyordu. İşlevsiz organlar aslında işlevi tespit edilememiş organlardı. Bunun en iyi göstergesi de evrimciler tarafından sayılan uzun körelmiş organlar listesinin giderek küçülmesi oldu. Kendisi de bir evrimci olan S.R. Schading, Evrimsel Teori dergisinde yazdığı "Körelmiş organlar evrime delil oluşturur mu?" başlıklı makalesinde bu gerçeği şöyle kabul eder. Biyoloji hakkındaki bilgimiz arttıkça körelmiş organlar listesi de giderek küçüldü. Bir organın işlevsiz olduğunu tespit etmek mümkün olmadığına ve zaten körelmiş organlar iddiası bilimsel bir özellik taşımadığına göre, körelmiş organların evrim teorisi lehinde herhangi bir kanıt oluşturamayacağı sonucuna varıyorum. Alman anatomist Weidersheim tarafından 1895 yılında ortaya atılan körelmiş insan organları listesi, apandisit, kuyruk sokumu kemiği gibi yaklaşık 100 organı içeriyordu. Ancak bilim ilerledikçe Weidersheim'in listesindeki organların hepsinin vücutta çok önemli işlevlere sahip olduğu ortaya çıktı. Örneğin körelmiş organ sayılan apandisitin gerçekte vücuda giren mikroplara karşı mücadele eden lenf sisteminin bir parçası olduğu belirlendi. Bu gerçek 1997 tarihli bir tıp kaynağında şöyle belirtilir. Vücuttaki timus, karaciğer, dalak, apandisit, kemiği, iliği gibi başka organlar lenfatik sistemin parçalarıdır. Bunlar da vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardım ederler. Aynı körelmiş organlar listesinde yer alan bademciklerin ise boğazı, özellikle erişkin yaşlara kadar enfeksiyonlara karşı korumada önemli rol oynadığı keşfedildi. Omuriliğin sonunu oluşturan kuyruk sokumunun, leğen kemiği çevresindeki kemiklere de destek sağladığı ve küçük bazı kasların tutunma noktası olduğu anlaşıldı. İlerleyen yıllarda yine körelmiş organlar olarak sayılan timus bezinin T hücrelerini harekete geçirerek vücudun savunma sistemini aktif hale getirdiği, pineal bezin önemli hormonların üretilmesinden sorumlu olduğu, tiroid bezinin bebeklerde ve çocuklarda dengeli bir büyümenin gerçekleşmesini sağladığı, pütüiter bezinde birçok hormon bezinin doğru çalışmasını kontrol ettiği ortaya çıktı. Darwin tarafından körelmiş organ olarak nitelendirilen gözdeki yarım ay şeklindeki çıkıntının ise gözün temizlenmesi ve nemlendirilmesi işine yaradığı anlaşıldı. Körelmiş organlar iddiasında evrimcilerin yaptıkları çok önemli bir de mantık hatası vardı. Bildiğimiz gibi evrimciler tarafından ortaya atılan iddia, canlılardaki körelmiş organların geçmişteki atalarından miras kaldığıydı. Oysa körelmiş organ olduğu söylenen bazı organlar, insanın atası olduğu iddia edilen canlılarda yoktur. Örneğin evrimciler tarafından insanın atası olduğu söylenen bazı maymunlarda apandisit bulunmaz. Körelmiş organlar tezine karşı çıkan biyolog H. Enok, bu mantık hatasını şöyle dile getirmektedir. İnsanların apandisiti vardır, ancak daha eski ataları olan alt maymunlarda apandisit bulunmaz. Sürpriz bir biçimde apandisit daha altyapılı memelilerde, örneğin opossumlarda tekrar belirir. Öyleyse evrim teorisi bunu nasıl açıklayabilir? Kısacası evrimciler tarafından ortaya atılan körelmiş organlar senaryosu, kendi içinde hem mantık hataları içermektedir, hem de bilimsel olarak yanlıştır. İnsanlarda sözde atalarından miras kalmış olan hiçbir körelmiş organ yoktur. Çünkü insanlar diğer canlılardan rastlantılarla türememiş, bugünkü formlarıyla eksiksiz ve mükemmel bir biçimde yaratılmışlardır. Canlılardaki benzerlikler evrime kanıt oluşturmaz. Farklı canlı türleri arasındaki yapısal benzerlikler biyolojide homoloji olarak adlandırılır. Evrimciler bu benzerlikleri evrime delil gibi göstermeye çalışırlar. Darwin benzer homolog organlara sahip canlıların birbirleriyle evrimsel bir bağlantısı olduğunu ve bu organların ortak bir atanın mirası olması gerektiğini düşünüyordu. Ona göre örneğin güvercinlerin de kanatları vardı, kartalların da kanatları vardı. Demek ki güvercinler, kartallar ve bunlar gibi kanatlı tüm kuşlar ortak bir atadan evrimleşmişlerdi. Oysa homoloji hiçbir delile dayanmayan, yalnızca dış görünüşlerden yola çıkılarak ortaya atılmış yüzeysel bir varsayımdı. Bu varsayım Darwin'den günümüze kadar hiçbir somut bulgu tarafından da doğrulanamadı. Homolog yapılara sahip canlıların, evrimciler tarafından öne sürülen hayali ortak atalarının fosillerine yeryüzünün hiçbir tabakasında rastlanamadı. Ayrıca 1. Evrimcilerin hiçbir evrimsel bağ kuramadıkları, bütünüyle farklı sınıflara ait canlılarda bile ortak homolog organların var olması. 2. Homolog organlara sahip canlılarda bu organların genetik şifrelerinin çok farklı olmaları ve 3. Homolog organlara sahip canlılarda bu organların embriyolojik gelişim safhalarının birbirinden çok farklı olması, homolojinin evrime hiçbir dayanak teşkil etmediğini gösterdi. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. Bütünüyle farklı canlı sınıflarındaki benzer organlar. Evrimcilerin aralarında hiçbir evrimsel bağlantı kuramadıkları türlerinde birbirine çok benzeyen homolog organları vardır. Kanat bunun bir örneğidir. Bir memeli olan yarasada kanat vardır, kuşlarda kanat vardır, sineklerde de kanat vardır. Ayrıca geçmişte yaşamış uçan kanatlı dinozor türleri de vardır. Fakat bu dört farklı sınıf arasında evrimciler bile herhangi bir evrimsel bağ, bir akrabalık kuramamaktadırlar. Bu konudaki bir diğer çarpıcı örnekte farklı canlıların gözlerindeki şaşırtıcı benzerlik ve yapısal yakınlıktır. Örneğin ahtapot ve insan aralarında hiçbir evrimsel bağlantı kurulamayan son derece farklı canlılardır. Fakat her ikisinin de gözleri yapı ve fonksiyon bakımından birbirine çok yakındır. İnsanla ahtapotun benzer gözlere sahip ortak bir ataları olduğunu ise evrimciler bile iddia edememektedirler. Bu örnekler ve bunlara benzer birçok örnek açıkça göstermektedir ki, evrimcilerin öne sürdükleri homolog organlar canlıların ortak bir evrimsel atadan geldiğini ispatlar şeklindeki iddianın hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Hatta bu organlar onlar açısından büyük bir çıkmazdır. Ünlü evrimci Frank Salisbury, gözün nasıl olup da farklı canlılarda birbirine çok benzer olarak ortaya çıktığından söz ederken şu itirafta bulunur. Göz kadar kompleks bir organ bile farklı gruplarda ayrı ayrı ortaya çıkmıştır. Örneğin ahtapotta, omurgalılarda ve antropodlarda. Bunların bir defa ortaya çıkışlarını açıklamak yeteri kadar problem oluştururken, modern sentetik neo-Darwinist teoriye göre farklı defalar ayrı ayrı meydana geldikleri düşüncesi başımı ağrıtmaktadır. Homolojinin genetik ve embriyolojik açmazı. Evrimcilerin homoloji ile ilgili iddialarının ciddi sayılabilmesi için öncelikle farklı canlılardaki benzer görünümlü homolog organların aynı zamanda benzer homolog DNA şifreleri tarafından kodlanmış olması gerekir. Oysa bu benzer organlar çoğunlukla çok farklı genetik kodlar, DNA şifreleri tarafından belirlenmektedir. Bunun yanı sıra farklı canlıların DNA'larındaki benzer genetik kodlarda çok farklı organlara karşılık gelmektedirler. Avustralyalı biyokimya profesörü Michael Denton, homolojinin evrimci yorumunun genetik açmazlığını şöyle belirtmektedir. Homolojinin evrimci temeli belki de en ciddi olarak, görünürde benzer olan yapıların farklı türlerde bütünüyle farklı genler tarafından belirlendiği anlaşıldığında çökmüştür. Ayrıca yine söz konusu iddianın ciddi sayılabilmesi için bu benzer yapıların embriyolojik gelişim süreçlerinin, yani yumurtadaki ya da anne karnındaki gelişim aşamalarının da paralel olması gerekir. Oysa benzer organlar için bu embriyolojik süreç her canlıda birbirinden farklıdır. Kısacası genetik ve embriyolojik araştırmalar, Darwin'in canlıların ortak bir atadan evrimleştiklerinin delili şeklinde tarif ettiği homoloji kavramının, gerçekte hiçbir şekilde bu tarife delil oluşturmadığını göstermiştir. Bu şekilde bilim, Darwinist tezlerden birinin daha gerçek dışı olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Moleküler homoloji iddiasının geçersizliği. Evrimcilerin sadece organlar düzeyinde değil, moleküler düzeyde öne sürdükleri homoloji iddiası da kesinlikle geçersizdir. Evrimciler farklı canlı türlerinin, DNA şifrelerinin ya da protein yapılarının benzer olduğundan söz ederler ve bunu bu canlı türlerinin birbirinden evrimleştiğinin delili gibi gösterirler. Örneğin evrimci yayınlarda sık sık insan DNA'sı ile maymun DNA'sı arasında büyük bir benzerlik olduğu söylenir ve bu insan ile maymun arasında evrimsel bir ilişki olduğu iddiasının kanıtı gibi sunulur. Bu mantığın en çok tekrarlanan örneği insanda 46, şempanze ve gorillerde ise 48 kromozom bulunmasıdır. Evrimciler kromozom sayılarının yakınlığını evrimsel bir ilişkinin ispatı sayarlar. Oysa eğer evrimcilerin kullandığı bu mantık doğru olsaydı, insanın maymundan daha yakın bir akrabası olması gerekirdi. Patates. Çünkü patatesin kromozom sayısı insana goril ve şempanzeden çok daha yakındır. 46. Yani insan ve patates kromozomları eşit sayıdadır. Bu durum DNA benzerliğinin evrime kanıt oluşturmayacağının çarpıcı bir göstergesidir. Kaldı ki birbirine çok benzer ve yakın gibi görünen canlılar arasında dev moleküler farklılıklar vardır. Örneğin solunum için gerekli proteinlerden biri olan sitokrom C'nin yapısı, aynı sınıflamalara ait canlılarda inanılmaz derecede farklıdır. Bu kriter üzerinden yapılan karşılaştırmalara göre iki ayrı sürüngen türü arasındaki fark bir balıkla bir kuşun ya da bir balıkla bir memelinin arasındaki farktan daha büyüktür. Bir başka araştırma kuşlar arasındaki moleküler farklılıkların aynı kuşlarla memeliler arasındaki farktan büyük olduğunu göstermiştir.